yaşayanları anlatıyoruz. Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. Bugün 25 Mayıs 2022. Günlerden çarşamba saat 19.30. Anlat Bana da yine karşınızdayız. Havayı yakından izliyoruz. Ülkenin doğusu ile batısı arasında ısı açısından büyük bir farklılık var. Doğuda bazı illere kar yağarken Mayıs'ın son haftasında ülkenin batısında da hava pırıl pırıl güneşli 30 derecelere dayanmış sıcaklık. Neyse ki bu sene geçen yıl olduğu gibi kuraklığı konuşmayacağız. Yağışlar daha iyiydi. O yüzden yaklaşan hasatla birlikte Türkiye'nin başta buğday olmak üzere hububat ve tahıl yolculuğuna, bakliyat yolculuğuna bakacağız. Biz gıda diyoruz. Tarım ve gıda diyoruz. Çünkü gıda tarımın bir çıktısı. Tarım ve hayvancılıksa bir bütüncül yaklaşım. Son günlerde bütün ülke tarım ve hayvancılık konusundaki gelişmelere odaklanmış durumda. Aslında insanlık bir sınavdan geçiyor. Bu sınavın adı iyi insan olmak, birlikte kaynak paylaşımı yapabilmek. İşte Davos'tan yansıyan hava, 1 milyar insan destek bekliyor haberleri. Bütün bunların üzerinde durmak gerekir ama bizim bambaşka bir gündemimiz var. Bu ülkenin siyasetçileri farklı bir konuyu tartışıyor. Gelin siyaset gündemine göz atalım, sonra ekonominin yolculuğuna bakalım.
Siyaset gündemi. Türkiye'den İsrail'e 15 yılın ardından Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Yair Lapid'le bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu. Çavuşoğlu, mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrası ortak basın açıklamasında, iki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek yol olduğuna inanıyoruz dedi. Çavuşoğlu, İsrail'le bakanlıklar ve ilgili kamu kurumları arasında teknik toplantıları yeniden tesis etme üzerinde hemfikir olduklarını aktardı. Türk, İsveç ve Finlandiya heyetleri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmeler sürerken İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan ittifaka girişe ilişkin açıklamalar geldi. Andersson, Türkiye ile müzakerelerde talep listesi üzerinden gidilecek. İsveç'in nerelere para yardımı yaptığı gibi net olmayan konular açıklığa kavuşturulacak. Teröristlere para ya da silah göndermeyiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin meclis grup toplantısında bir kaçışın anatomisini açıklayacağım demişti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından konuya dair bir video mesaj paylaştı. CHP lideri, Erdoğan ailesinin Amerika'da kurulan bir vakfa Türgev ve Ensar Vakfı aracılığıyla 1 milyar lira kaçırdığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın ve beraberindekilerin bu yolla kaçmaya hazırlandığını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili yasal yollara başvuracağı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları sebebiyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır dedi. Aydın, Yargıtay'da onanarak kesinleşen davalar sebebiyle Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen 150 bin liranın da hedef alınan vakıflara bağışlandığını aktardı.
Siyaset gündemi. Siyaset cephesinden gelen açıklama ve haberler gerçekten çok dikkatli izlemeliyiz. Ancak biz paranın yolculuğuna bakıyoruz. İş ve aşı anlatıyoruz. Üretim ve üretimdeki verimsizliğin Türkiye'ye faturası. Daha doğrusu enflasyon gibi ciddi bir sorunumuz var. Kur artmaya devam ediyor. Bunun dışında cari açık. Bütün bunlar elbette yapısal sorun ama bugün ekonomide acaba ne konuşulmuş? Birlikte bakalım mı?
Ekonomi gündemi. Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para politikası kurulu yarın açıklayacak. Ekonomistler politika faizinin %14 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor. Yılın 5. faiz kararı yarın saat 14'te duyurulacak. Öte yandan bir başka kritik veri daha bekleniyor. Amerikan Merkez Bankası FED saat 21'de toplantı tutanaklarını açıklayacak. Artan kira fiyatları ile ilgili harekete geçildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmaların sürdüğünü belirterek "Cumhurbaşkanımız açıklayacak, ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak" ifadelerini kullandı. İstanbul gibi fahiş kira artışlarının yapıldığı iller için kiralara sınırlama getirilmesi gündemde. Spot piyasada elektrik ve doğalgaz fiyatları açıklandı. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre 1 megawatt saat elektriğin fiyatı en yüksek 2750 lira, en düşük 1712 lira olarak belirlendi. Spot doğalgaz piyasasında ise dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.004 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Akaryakıta gelen zam hız kesmeden devam ediyor. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre motorine bu geceden ya da yarın geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde 1 lira 20 kuruş zam bekleniyor. Cari açıkla mücadele için Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir seferberlik ilanı önerisinde bulundu. Özdemir, ithal mallar yerine yerli üretime vurgu yaptı, gerekirse yatırıma varlık fonu aracılığıyla devlet öncülük yapabilir dedi. Ekonomi gündemi.
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir'in zaman zaman yaptığı açıklamalar gerçekten üzerinde durulması gereken konular. Ankara siyasete baktığımızda NATO müzakerelerini konuşuyor. Ekonomiye baktığımızda ise piyasa. İstanbul cephesinde para politikası kurulu kararını bekliyor. Pek de bir değişiklik olmaz diyor. Sürprizi beklemiyor ama Ankara'dan İstanbul'a büyük dev bankalar ve Merkez Bankası gelmiş durumda. Bu taşınma işlemi acaba bu yaz sıcağında enflasyonu, cari açığı, kuru nasıl etkiler? Biz önümüzdeki günlerde bunu da açıklayacağız ama gelin bugün gündemi niye verelim? Tahıla. Bu başta buğday olmak üzere tüm tahıl ürünlerine verelim. Ve gıdayla ilgili yolculukta bakliyatın da durumuna bakalım. Türkiye nasıl bir yol ve yol izlemeli? Bunu tartışalım. Konuğumuz var. İlk konuğumuz, daha doğrusu konuklarımız var. İlk konuğumuz Özkan Taşpınar. Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Bey.
Merhabalar Melih Hanım.
Nasılsınız efendim?
Sağ olun, sağ olun. Sizler de iyisinizdir inşallah.
İyiyiz. Dünya ne kadar iyiyse o kadar iyiyiz Özkan Bey. Ancak sizin söyleyecekleriniz bizim için önemli. Ama siz yeni genel kurul yaptınız değil mi Ulusal Hububat Konseyi olarak?
Evet, cumartesi günü yeni genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Yeniden arkadaşlarımız yeniden göreve devam etmemizi istediler. Yine aynı şekilde aynı yönetim kurulumuzda devam ediyoruz göreve inşallah.
Demek ki üretici kesimin sorunlarına çözüm konusunda bir konsensus var üzerinizde, öyle algılıyorum. Ne dersiniz?
Şimdi tabii ki bizim biraz daha böyle geniş çaplı konseyin etki alanının içerisinde çiftçimiz var, üreticimiz var, sanayicimiz var, tüccarımız var. Aynı zamanda tabii ki bakanlığımız var. Şimdi tüm bu sektör paydaşlarıyla birlikte ancak çalışarak bazı şeylere çözüm bulabilme şansımız oluyor. Yani biz asıl çiftçi, sanayici, tüccarla bakanlık arasındaki ilişkileri daha rantabl bir şekilde sağlamak maksadıyla kurulmuşuz. 2010 yılında kuruldu biliyorsunuz konseyler. Yani asli görevimiz bu. O yüzden biraz alanımız çok geniş. Mesela yani şöyle kısaca bir örnek vereyim. Bir buğday fiyatının çok çok fazla yüksek olmasını tabii ki çiftçi talep eder. Ama işte tüccar ben daha ucuz alayım da daha pahalı satayım diye ister. Sanayici de ne kadar çok ucuz alırsam ben ham maddeyi o kadar ucuz mamul madde yaparım der. Dolayısıyla herkesin beklentisi çok çok farklıdır. Yani her cenahta bu şekilde bir şey yapmak hakikaten çok zor. Mutlaka yani bizi de eleştiren arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. Herkesin çünkü şeyini etki ediyor. Yani bir sanayici, bazı sanayicilerimiz diyor ki biz ucuz alırsak daha iyi para kazanabiliriz. Bazı sanayicimiz de eğer diyor çiftçi ekmezse biz yurt dışından ithal etmek zorunda kalacağız. Mecburen fiyatların olumlu olması bizim açımızdan çok çok çok doğrudur diyor. Bazı sanayici de biz yani olmazsa da yurt dışından ithal ederiz diyor. Şimdi dolayısıyla şimdi sadece bu sanayici kesimini diyoruz. Yani bu kesimin bir de tüccar olan tarafı var. Bir de üretici olan tarafı var. Üretici olan tarafı tabii ki eğer gerekli kazancı sağlayamaz ise bir yıl devam eder, iki yıl devam eder. Üçüncü yıldan sonra da ister istemez bu sektörü değiştirir. Başka bir ürün ekmeye başlar. Yani dolayısıyla hububat da ona göre düşer. Şimdi tabii ki her taraf böyle çok çok farklı işte dokuz bilinmeyene denklem gibi falan bir denklem içerisindeyiz.
Anlıyorum. Yani siz evet. Aslında çiftçi, tüccar tabii. Ve sanayici arasında diplomat gibi çalışıyorsunuz, köprü vazifesi görüyorsunuz. Bu anlamda evet. Yazdığınız raporları önemsiyorum, iyi raporlar çıkarıyorsunuz. Bir kere bunun altını evet. Çizeyim. İkincisi dünyada tabii gıda arz güvenliği konusunda, güvenilir ürün konusunda, gıdaya erişim konusunda iklim krizi ve salgınların etkisiyle büyük bir telaş var. Öyle değil mi?
Evet. Tabii ki devam eden pandemi süreci iki yıl müddetince devam etti. Dolayısıyla bu süreçte epey bir sıkıntı çekildi. Herkes stoklarını çok çok fazla aşırı miktarda yapmak için gayret gösterdi. Pandemi süreci devam ederse belki üretemeyiz ya da dışarıdan ithal eden ülkeler için zaten oldukça önemli derecede bir sorun yaratmış oldu. O yüzden tüm ülkeler işte tabiri caizse başının çaresine baktı ve bol miktarda ithalat gerçekleştirdi. Bunun sebebi olarak da fiyatlarda belirli bir yükseliş meydana geldi. Tabii ki tam düzeldi, pandemi geçti. Bundan sonra normal işte emtia fiyatları da biraz daha işte ise sabit gider falan derken ardından da bir savaş çıktı. O da dünyanın %30 buğdayını karşılayan, yani dünyanın demeyelim de ticaretinin, dünyada yapılan ticaretin %30'luk kısmını gerçekleştiren iki ülke arasında, bir de komşumuz olan iki ülke arasında gerçekleşti. Dolayısıyla hem dünyayı aynı zamanda bizi de ülkemizi de etkilemiş oldu. Yani hem fiyat bakımından böyle fiyat artışı hem de arz bakımından ister istemez dünyayı etkilemiş olacak.
Tabii biraz dünyadan Türkiye'ye geleceğim. Çünkü çiftçiler, tüccar, herkes buğday fiyatına kafayı taktı ama biz oraya değil. Biz sistem ve model konuşacağız bugün sizinle. Çin buğday stoğunun %50'sini neredeyse Çin almış durumda. Niye ülkeler böyle bir strateji izliyor? Mesela Çin niye yapıyor bunu?
Evet, tabii Çin'in nüfus olarak biliyorsunuz çok kalabalık bir nüfusu var. Şimdi dolayısıyla bir savaş esnasında ya da işte bir bu pandemide kapanma, onlar da biliyorsunuz hem Şangay'da hem Pekin'de bir kapanma gerçekleştirdiler. Vatandaşı dışarıya da çıkarmıyorlar. Biraz daha tabii bizim gibi değiller onlar. Biliyorsunuz bizde herkes elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezebiliyordu o pandemi sürecinde ama... Şimdi onlarda dışarı çıkmayacaksınız denildiği zaman hiç kimse dışarıda çıkamıyor. Çıkanı da tabii ki biraz daha böyle komünizm rejiminin yine şeyleri var, etkileri var. Dolayısıyla ağır baskı kurarak kimseyi dışarı çıkarmıyorlar. Herkesi evinde tutabiliyorlar. Şimdi dolayısıyla herkesi evinde tutarken tabii ki onların ihtiyaçlarını da mutlaka devlet olarak sizin karşılamanız gerekir. Yani evde kaldığı müddetçe neredeyse bir ay evden çıkmadığı zaman herhalde insanlar evde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir stoğunu bulamaz. Yani ancak en fazla evlerde olacak stok bir haftalık bir stoktur. Hadi bilemediniz 10-15 günlük bir stoğu vardır. Ondan sonra herhangi bir şey kalacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla şimdi bu tür şeylerde bu tür sıkıntılar yaşandığı zaman ya da bir savaş süreci yaşandığı zaman işte komşu ülkelerde olduğu gibi savaş bir süreci yaşandığı zaman o stoklara bizim ihtiyacımız olacak diye bir de tabii ki dünyada hububatın özellikle buğdayın çok sıkıntılı olacağını da biliyorlar. En fazla işte %30 ticaretini karşılayan Rusya ve Ukrayna'nın savaşı esnasında da yine kendi ellerinde stokta bulundurlarsa ne kadar çok stokta mal bulundurursa o kadar fazla dünya piyasasına da etki edebilir. Belki fiyatlar yükselecek, iki gün sonra ticaretten çıkarıp bunu piyasaya sürecekler. O yüzden hani dünya stokunun %50'sini kalabalık en fazla kalabalık nüfusa sahip olan Çin elinde bulundurmuş oluyor. O yüzden yani bunda bir sürü şey vardır ama yani etkilerden bir tanesi biliyorsunuz onlarda da böyle bir savaş Hong Kong'la alakalı falan bir savaş süreci
vesaire
gibi
meselesi.
Falan. Tayvan meselesiyle alakalı bir şey de yaşanabilir bilme durumu var. Bir sıkıntı olma durumu var. Belki de onun için yapıyordur. Şimdi yani bu sadece pandemiden şeyden de kaynaklı olmayabilir ama bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bu tür bir şey var.
Peki Hindistan'da havalar sıcak gitti. Orası da nüfusu çok fazla olan bir ülke. Kuraklığın etkisiyle buğday ihracatı yasaklandı. Rusya'da konuyla ilgili hassas bir strateji izliyor. Biz gelelim kendi ülkemize bakalım değil mi? Türkiye gıdada, tarımda kendi kendine yeten bir ülke mi efendim?
Evet. Tabii ki tarımsal üretimleri yurt dışına ihraç ettiğinizle yurt dışından ithal ettiklerinizi karşılaştırdığınız zaman ihracatçı pozisyonda olan bir ülke Türkiye. Şimdi biz tabii ki en fazla bizi ilgilendiren kısmı buğday olduğu için yani buğdaydan özellikle bahsedelim. Şimdi buğday olarak bizim ülkemizin daha önceleri 18 milyon tonluk falan bir ihtiyacı vardı. Bunu da sürekli hep karşılayarak geldi. Yani en fazla kurak olan geçen yılda bile hani bizim tahminlerimize göre 17 milyon işte yine TÜİK verilerine göre de yine 17 milyon 650 bin ton civarında bir üretim gerçekleşti. Tabii ki ülkemizde de son yıllarda biliyorsunuz çok fazla sayıda göçmen var, mülteci var. İşte bu 5 milyonlardan hani bahsediliyor. Sadece Suriye değil, yani işte Afganistan'dan gelen, işte Türkmenistan'dan gelen, Somali'den gelen, Bangladeş'ten gelen dahi birçok insan var. Dolayısıyla bu 5'in üzerinde de olabilir, 5 milyonun üzerinde de olabilir. Yine ülkemize biliyorsunuz çok önemli derecede bir turist geliyor. Yani 40 milyonlara bulan bir turistimiz oluyor genelde ülkemizi ziyaret eden. Onları da yıllara böldüğünüz zaman, yılın günlerine böldüğünüz zaman dolayısıyla biz hani nüfus olarak neredeyse 100 milyon gibi bir nüfusu doyuracak şekilde üretim yapmamız gerekiyor. Bunun da karşılığı işte 19 milyon 820 milyon ton civarında bir üretim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani kişi başına ihtiyaç olan hani buğdayı da eğer hesaplar isek 20 milyon ton civarında bir bizim buğdaya ihtiyacımız var. Bu buğday ihtiyacı sadece hani un için değil yani sadece ekmek yapmak için değil. Aynı zamanda biz bu hasadımızı elde ettiğimiz 20 milyon ton buğdayın yine 1,5 milyon tonunu yeniden toprakla buluşturuyoruz. Yani yeniden tohum olarak ekiyoruz tarlalarımıza. Hı hı. Yine 1-2 milyon ton civarında belirli bir miktarda yem sanayinde kullanılıyor. Yani buğdayın işte elek altı olan kısımları. Yani tabii tarladan kalktığı gibi bu komple un olmuyor. Bu mutlaka eleniyor. İçerisinden cılız taneleri falan çıkarılıyor. Bunlar da yine yem sanayinde kullanılıyor. Bu da işte 1 milyon 2 milyon ton civarında ya da çok hani kötü kalitesi düşük olan bir kısım buğdaylarda yem sanayinde kullanılıyor. Dolayısıyla bunun tamamı 20 milyon ton civarında bir üretim gerçekleştiğinde biz ülkemizde herhangi bir ihtiyaca buğday ihtiyacına şey yapmıyoruz, gerek duymuyoruz. Ama yine bir sorunuz vardı ama yine şunu tamamlayayım isterseniz şey olmasın, eksik olmasın. Ama biz dünyada en fazla un ihracatı yapan birinci ülkeyiz. En fazla bulgur ihracatı yapan yine birinci ülkeyiz. En fazla makarna üreten ikinci ülkeyiz dünyada. Şimdi dolayısıyla biz bu ihracatımızı gerçekleştirebilmek için bu da yaklaşık işte bisküvi, irmik vesaire bunları da koyduğunuz zaman 5,5 milyon ton civarında falan bir mamul madde yapıyor. Yani yurt dışına ihraç ettiğimiz. Bunun karşılığında bizim mecburen yurt dışından düzenli olarak 7,5 milyon ton civarında bir ithalata ihtiyaç duyuyoruz. Biz tamam kendi kendimize yetiyoruz ama yurt dışından ihraç edeceğimiz yani DİR kapsamında dediğimiz ihraç edeceğimiz mamul madde karşılığında ham maddeyi ithal ediyoruz. Buğdayı ithal ediyoruz. Bu da senelik 7,5 milyon tonlarda ortalama uzun yıllar ortalaması 7,5 milyon ton civarında. Bu pandemi döneminde 9,8'lere kadar yükseldiğini gördük. Yine tabii ki diğer ülkeler gibi biz de biraz daha anladığım kadarıyla Toprak Mahsulleri ofisimiz tarafından birazcık daha fazla ithalat yapılıp yani stoklarındaki miktarı birazcık daha artırdılar. Bu ileride bir sıkıntı devam eder ise diye. O yüzden bu ihracatı da biliyorsunuz hani ihracat yani bir Türkiye ithal eden, buğday ithal eden bir ülke olarak anlatılır hep. Ama aslında iç tüketim için herhangi bir ithalata ihtiyacı olmayan bir ülke. Yani çok sayılı kendi kendine aslında buğday olarak yetebilen ülkelerden bir tanesi. Biz kesinlikle burada Rusya'nın, Ukrayna'nın ya da işte Hindistan'ın buğdayına ihtiyacımız yok. Ama ihracat için tabii ki nasıl demir çeliği yurt dışından getiriyoruz. Burada işleyip yurt dışına ihraç ediyorsak aynı şekilde buğdayı da yurt dışından getirip yine burada ham madde bir haline getirip yurt dışına ihraç ediyoruz. Bu tabii ki neticede bir ticaret. Yani bu sanayicilerimizin de eksik olan kapasitelerini daha artırabilmeleri için gerekli olan bir şey. Ülkemize de döviz kazandırıyor. Bir sürü elemanın, fazla sayıda elemanın çalışmasına da sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bunun da sürekli olarak devam etmesi gerekir.
Peki, gayet güzel sektörü anlattınız ama buğday bizde hububatın sembolü, bir numarası. Bizim coğrafyamızın ürünü. Şimdi geçen yıl kuraktı. Bu sene daha iyi. 20 milyon ton diyorsunuz. Bu sene tahmininiz nedir? Rekolte tahmininiz?
Evet. Bu yıl Güneydoğu Anadolu bölgesi haricinde yani o bölgemizde yağışların yetersizliği dolayısıyla önemli bir derecede verimde, rekoltede düşüş var. Tabii Güneydoğu Anadolu bölgesinde de sulu alanlar var. Sulu alanlarda herhangi bir şey yok. Bir de yüksek olan bölgeler var. Yani İç Anadolu gibi işte yine Trakya bölgesi gibi yüksek olup da çok fazla aşırı kuraklıktan etkilenmeyen yani biraz daha böyle soğuk olan yerler var. Dolayısıyla bu bölgelerde çok aşırı bir şey yok, gerileme yok ama tabii ki taman arazide yani kıraç olarak ekilen alanlarda önemli derecede bir verim kaybı, rekolte kaybı var. Onun haricindeki bölgelerde yani Doğu Anadolu bölgesi Mayıs ayı yani bu ay içerisindeki ve önümüzdeki ay yağacak yağışlardan yine etkilenecek tabii ki Haziran ayının yağışlarından etkilenecek. Çünkü 8. ayın sonuna kadar orada hasat devam ediyor. Yine İç Anadolu bölgesi tabii ki bu Mayıs ayında bugüne kadarki yağan yağmurlar iyiydi İç Anadolu bölgesinde ama yani sonuna kadar eğer yine devam ederse yağışlar önemli derecede bir rekolte artışı olabilir. Ama bir işte Trakya bölgesi geçen yıl en iyi verimini vermişti. Yine aynı verimi bekliyoruz. Güney Anadolu, Güney Marmara'yla da birlikte Marmara bölgesinden aynı şekilde. Ege bölgesi yine yani geçen yıla göre %3-5 de olsa birazcık hani fazlalığımız olacak. Yine Akdeniz bölgesi de aynı şekilde. İç Anadolu bölgesinde de cüzi bir yine şey olacak. Uzun yıllar ortalamalarına göre bir artış olacak. Şimdi geçen yılki tabii ki çok afaki derecede bir kuraklık vardı. Bu kuraklığın neticesinde bölgelerimizde çok önemli derecede sıkıntılar gerçekleşti ve rekolteler aşırı derecede düştü. Bu yılki verilere göre, yani biz önceki 3. ayın sonunda çıkarmış olduğumuz raporda 20 milyon 500 bin tondu. Şimdi 4. ayın sonu verilerine göre, bir de tabii ki bu veriler genelde yağmur, yağışları baz alarak yapıyoruz. Dolayısıyla bizim buğday ekiliş alanlarımızın, buğday, arpa ekiliş alanlarımızın %80'i kıraç alanlardır. Dolayısıyla kıraç alanlarda da mevsiminde, tam zamanında düşen yağışlar önemli derecede rekolte artışlarına sebebiyet verir. Eğer zamanında düşmez ise, ihtiyaç duyduğu zamanlarda düşmez ise, bu da önemli derecede verim kaybına sebebiyet verir. O yüzden tüm bu veriler dikkate alınarak 4. ayın 30 itibariyle yağışlar, tüm dengeler, sıcaklıklar da, mesela havalar İç Anadolu'da falan çok serin gidiyor. Bunlar verimi otomatikman artı olarak etki edecek. O yüzden bu tür veriler dikkate alınarak 4. ayın sonu itibariyle, yani Mayıs ayı içerisindeki yapmış olduğumuz raporda 20 milyon ton ülke genelinde inşallah bir rekolte beklentimiz var.
Hemen araya gireceğim. Yani Mayıs'ın son haftasındayız. Aşağı yukarı son haftada başlayan ve Ağustos sonuna kadar devam eden bir hasat dönemi var buğdayda, değil mi? Daha doğrusu evet, evet. Tahılda. Evet. Şimdi çiftçilerin yüreği ağzında. Herkes fiyat bekliyor. TMO'nun tabii ki açıklayacağı fiyat önemli. Nasıl bir politika izlemeliyiz? Fiyat mı konuşmalıyız? Ne dersiniz?
Şimdi bizim tabii ki şeylerde görmüşsünüzdür, rapordan da okumuşsunuzdur. Önemli hı hı. derecede bir destek beklentimiz var. Yani çiftçimizin buğdaya daha fazla ehemmiyet vermesi için özellikle daha önceki verilen, yani bu yıl içerisinde verilen, onlar da %100 artarak geldi zaten. Gübre desteği, gübre tohum desteği 24 TL'ye kadar çıkarıldı dekar başına. Hı hı. Mazot desteği var yine 20 küsur TL. Dolayısıyla bu 66 TL'lik falan burada bir destek var. Şimdi bu destek artı bir de geçici olarak bu yıl içerisinde verilen bir 50 TL'lik destek vardı. Bunları topladığınız zaman 116 TL ediyor. Şimdi dekar başına verilen destek. Bu dekar başına verilen bu desteğin biz 230 TL'ye çıkarılmasını, yani %100 gibi bir artış sağlanmasını tekrar. Yine 10 kuruş biliyorsunuz ya da işte tonda 100 TL gibi bir destek veriliyor buğdaya ürün desteği olarak. Bunun da 25 kuruş, yani 250 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz. Tabii ki bu çok önemli. Yani siz eğer buğday ekim alanlarının azalmasını istemiyorsanız, bunu ya da arttırmak istiyorsanız, bunun için desteklemeyi önemsemek gerekiyor. Şimdi tabii ki verilecek olan fiyatlar da çiftçi tarafından tabii ki kabul edilebilir bir hani fiyat olması lazım. Şu anda dünya piyasalarındaki İşte fiyatlar neyse, genelde tabii çiftçimizin beklentisi de o yönde. Ama dünya fiyatları devamlılığı nasıl olur, nasıl şey yapar onu bilemiyorum. Ama hakikaten yani 420 dolarlar seviyelerine kadar da çıktı. Şu anda Türkiye'de de yine borsalardaki fiyatlarımız, spot borsada günlük alınıp satılan fiyatlarda 6.250 civarına kadar yükseldi. Yani 5.5-6 falandı şöyle 15 gün öncesinde falan. Ama şu anda yani 6-6.5 arasına doğru, yani 6.250 ortalama o civarlara kadar geldi. Şimdi tabii açıklanacak olan tabii ki fiyatlar önemli. Artı bu destek önemli. Üzerine bu destek de verildiği zaman buğday çiftçisinin gelir seviyesi yükselmiş olur. Sulu alanlara belirli bir kısımda hiç değilse buğday ekimi gerçekleşmiş olur. O zaman önümüzdeki yıllarda bu rekolte tahmini yaparken, yani biz %20 dedik bugün biliyorsunuz. Kıraç alanlar %80 kıraca ekiliyor, %20 sulu alana ekiliyor. Eğer sulu alanlardaki kısmı %30'lara, 40'lara, 50'lere eğer çıkarabilirsek buğdayda, bu tabii ki önümüzdeki yıllarda rekolte tahminini yaparken daha rahat ederiz. Yani sulu alanda çok fazla etkilenmez burada. %3-5-10 etkilenir ama biliyorsunuz kıraç alanda tamamen yağışa bağlı olduğu için geçen yılla bu yıl arasında bazı bölgelerde %100'den fazla bir rekolte kaybı geçen yıla göre. Bu yıla göre geçen yıl %100 daha neredeyse daha az verim alabildiler. O yüzden bu tür şeylerden de kurtulmuş oluruz. Yani biraz daha böyle sulu alanlara ekilmesi sağlanır ise. Ama tabii ki sulu alanlardaki buğday ekim alanlarını arttırdığınız zaman da ister istemez mısır alanından çalmış oluyorsunuz. Ayçiçek alanından, işte şeker pancarı, yine pamuk, soya fasulyesi, işte patates, efendim soğan vesaire. Şimdi bunların alanlarından çalmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bizim hani çok fazla yani sulu alana kayabilmemiz çok zor. Ya da yani bunu tabii buğdayı ithal etmeyeceğiz ama biz bu 27,5 milyon tonu da üretebiliriz. Bakın 20 milyon iş tüketim.
Nasıl üreteceğiz Özkan Bey? Destekleme nasıl? Ve iyi fiyat politikasıyla herkes öneriler geldi. 8 lira diyen oldu. Bu fiyatı telaffuz etmeyen diyen oldu. Ben fiyat üzerinde durmak istemiyorum. Destek artı TMO'nun açıklayacağı fiyat çok önemli ama dünyada 420 doları görmüşse buğday, Türk çiftçisinin de zarar etmemesi için bu sene nasıl bir modelle ya da sistemle yola devam etmeliyiz?
Evet. Yani ithalatı da birazcık hani azaltabilmek için şöyle bir hani metot uygulanabilir. Şimdi iki yıldan beridir, iki yıl öncesi biliyorsunuz Türk Şeker ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından da buğday alımı gerçekleştirildi. Şimdi bizim Toprak Mahsulleri Ofisimiz 84 yıldır falan bildiğim kadarıyla işlevsel halde ve her yıl düzenli olarak piyasayı regüle eden ve her yıl düzenli olarak fiyat açıklayan bir kurum. Şimdi tabii ki Toprak Mahsulleri Ofisimiz bu taban fiyatını açıkladığı zaman taban fiyat sabit bir fiyat. Ondan sonra herhangi bir değişiklik yapılmıyor. İki yıl öncesi taban fiyat açıklandı ve tabii ki alımlar başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çok az miktarda bir ürün geldi. Türk Şeker ve Tarım Kredi Kooperatifleri fiyatları yükselttiler. Genelde o Türk Şeker ve Tarım Kredi Kooperatifi aldı. Ya da piyasada tabii ki ister istemez rekabet şartlarını baz alarak piyasadaki aktörler de ister istemez mal almak durumunda oldu. Dolayısıyla fiyatlar yükseldi. TMO'ya mal gelmedi. Şimdi geçen yıl yine 2250 liralık bir fiyat açıklandı. Yani bazı çiftçi kuruluşları falan da 2200 lira gibi bir fiyat bekliyordu. Tonu 2200 lira olarak istekliydi yani bu fiyatın verilmesi gerekiyor diye. Ama 2250 liralık yani uygun bir fiyat da açıklandı. Dünya piyasalarında hakikaten bu şekildeydi. Şimdi hatta dünya piyasasının üzerinde bir fiyat açıklandı yani. Şimdi ama harman başladı. Buğday fiyatı 2750 liradan aşağı hiç gitmedi. Yani dolayısıyla yani bu serbest piyasada 2750 liradan aşağı düşmedi. Dolayısıyla bizim TMO'ya düzenli olarak çiftçimiz gidip de mal vermedi. Çok cüzi bir miktarda mal aldılar. Tabii ki eksiğini TMO yine yani regüle edebilmek için yurt dışından mecburen ithalat yapmak zorunda. Belirli bir kısım ithalat yaptı. Yine o stoklarını tamamladı. Şimdi bunun şu şekilde bir hani şey yapmak lazım. Biz bunu da zaten bakanlığımıza da tavsiyede de bulunuyoruz. TMO taban fiyatını açıkladıktan sonra atıyorum belirli bir fiyat açıklandı. Bu fiyatı piyasa fiyatlarına uygun bir fiyat zaten uygun olacak şekilde bir fiyat açıklanacak. Bu fiyatın üzerine bir hafta sonrası eğer bir yükseliş varsa yani %3-5 daha bir yükseldiyse yine TMO bu fiyatını güncelleyebilmeli. Yani haftalık gözden geçirerek fiyatını yeniden güncelleyerek gitmek durumunda olmalı. Çünkü belirli bir stoğunu alana kadar. Çünkü ülkede 20 milyon ton eğer bir şey varsa, üretim varsa bunun en az 5 milyon tonunu Toprak Mahsulleri Ofisimiz eline alıp yani devletin elinde olması lazım. Devletin kurumunun elinde olması lazım. Bunu kendi deposunda ya da lisanslı depolarda tutabilir. Herhangi bir şeyi yoktur. Dolayısıyla bu fiyata uyabilmek için taban fiyat sabit kalmak kaydıyla, yani bundan sonraki bu belki taban fiyatı avans fiyat gibi değerlendirilebilir. Daha sonra eğer fiyatlarda yükseliş meydana gelir ise Toprak Mahsulleri Ofisi her hafta fiyatını güncelleyerek, yükselterek gidebilmeli. Bir yere kadar, bu stoklarını da tamamlayana kadar. Şimdi daha sonraları biliyorsunuz herkes, yani her memur da olsa, trip üzerinden şey alabiliyor, buğday alabiliyor.
Evet.
Daha sonra satabiliyor. Yatırım aracı olarak kullanıyor ve daha sonra satabiliyor. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi yine bu sadece hasat döneminde değil, yani bu 2-3 aylık dönemde değil, daha sonraki dönemlerde de eğer ihtiyaç duyuyorsa 12. ayda da, 1. ayda da, 2. ayda da, her neyse, borsalara girip alım yapabilmeli ya da lisanslı depolarda trip üzerinden de alım yapabilmeli. Eğer şey yapılabiliyorsa, yani eksiği vesairesi varsa, yani lisanslı depolardan ki ürünlerden de rahatlıkla alım yapabilmeli. Bir de biliyorsunuz bizim yastık altında döviz beklettiğimiz gibi yatırımcılarımız döviz ya da işte altın beklettiği gibi
buğdayı bekletiyor.
Şimdi buna kesinlikle bir müdahale edilmesi lazım. Yani biz orada yatırımcı zarar etsin demiyoruz ama kesinlikle hasat zamanı ne zaman başlıyor? İşte 6. ayda başlıyor. 6 ayda, 2 ay öncesine kadar, yani 4. ay gibi bu şeyler gözden geçirilerek yatırımcımız eğer istiyorsa piyasaya, sanayiciye, tüccara satışını gerçekleştirmeli veya TMO'ya avans fiyatla, o günkü fiyatlarla TMO'ya satışını yapmalı. TMO bu şeyleri devralmalı. Ondan sonraki süreçte de bu avans fiyatla dedim ya, daha sonra o insanlar, yatırımcılar bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra, her neyse, eğer o zamanlar değerlendirecekse o zamanki fiyatlar üzerinden de TMO bunu garanti altına alması gerekir. Ve dolayısıyla buradaki ürünler ne yatırımcı zarar etmiş olur burada, ne de TMO bir işte buğday ihtiyacına, buğdaya ihtiyaç duyar. Şu anda bildiğim kadarıyla lisanslı depolarda 2 milyon ton civarında şeyimiz var, buğdayımız var. Yani ülke içerisinde. Bak, hasat başlamadı hala. Harman başlamadı. 2 milyon ton buğday var. Peki bu buğdaylar nerede? Kim ne yapıyor bu buğdayları? Şimdi fabrikacımız şeyde var, sanayicimizin deposunda var zaten, kendi deposunda. Onlar ayrı. Artı çiftçimizin de deposunda var. Bakın bu da ayrı. Ama lisanslı depolarda hala 2 milyon ton civarında buğday var. Yani oradaki bizim yatırımcımız, hani yastığın altındaki altın gibi, döviz gibi bunu bekletmeden bunun mutlaka piyasaya sürülmesi gerekiyor. Anlatabildim. Bunun için de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne o tür bir karar alınıp TMO'ya bu ürünlerin devredilmesi. Biz yatırımcı zarar etsin demiyoruz. Ama burada mutlaka bir avans fiyatla değerlendirecekse de ileriki aşamada TMO onun yine mahsulünü değerli bir şekilde verebilir yani. Onda herhangi bir sıkıntı olmaz. O yüzden hem yatırım kar etmiş olur, hem TMO rahat etmiş olur, hem de ülke açısından herhangi bir aksaklık yaşanmamış olur.
Ben de size bu kadar net buğdayla ilgili beklentilerin olduğu bir dönemde böyle bir modellemeyle konuyu anlattığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada noktayı koyuyoruz ama ara ara yayını almak isterim. Çünkü konuya farklı bakmalıyız. Teşekkür ediyorum Özkan Bey değerlendirmeleriniz için. Çünkü konu hassas ve önemli. Sağ olun diyoruz. Özkan Bey'i dinledik. Ulusal Hububat Konseyi Başkanı. Bu defa telefon hattımızda Ergin Kahveci var. İYİ Parti'nin Tarım ve Kırsal Kalkınmadan sorumlu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Ziraat Mühendisi Ergin Bey.
Efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Sağ olun. Özkan Bey'i dinledik. Öneriler getirdi. Ulusal Hububat Konseyi, TMO'nun, tüccarın, sanayicinin durumu, lisanslı depolarda bekleyen buğday yatırımı, spekülasyonu bir çeşit. Siz ne diyorsunuz? Buğdayla ilgili siz de konuyu çok yakından takip eden birisiniz. Sizin öneriniz nedir?
Şimdi Özkan Bey'in söylediklerini tam olarak dinleyemediğim için ne söylediğini tam bilmiyorum. Ama Ulusal Tahıl Konseyi'nin, Hububat Konseyi'nin dün önceki akşam açıkladığı 20 milyon tonluk Türkiye'deki buğday rekoltesine itiraz ediyorum.
Neden?
İtirazı ben etmiyorum aslında. Uluslararası bütün kurumlar buna itiraz ediyor. Mesela Amerikan Tarım Bakanlığı diyor ki sizin rekorteniz 17,5 milyon ton olacak diyor. Gene Türkiye Ulusal Hububat Konseyi'nin bağlı olduğu Dünya Tahıl Konseyi o da diyor ki 17,7 milyon ton olacak sizin rekolteniz diyor. FAO'da 17,6 milyon ton olacak. Yani bu kadar ironi fazla oluyor. Kendilerinin bağlı oldukları Dünya Tahıl Konseyi ile kendi rakamları arasında 2,5 milyon tonluk bir fark gözüküyor. Şimdi birinci nedeni bu. İkinci nedeni hepimiz biliyoruz ki ilkbahar döneminde bile yeterince çiftçi gübre kullanamadı. Sonbahar kışlık ekiliş döneminde de yine Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre %40 eksik gübre kullandı. Ve Ocak ayında ben de genel başkanımız Sayın Akşener de dedi ki bu %15'lik bir rekolte kaybına sebep olur. Ve gerçekten de geldiğimiz noktada 20,5 milyon tonluk üst noktanın %15'i civarında uluslararası kurumlar rekolte kaybı ifade ediyorlar. Bu uyumluluk varken Hububat Konseyi'nin açıkladığı rakamın tutarlılığı olacağını zannetmiyorum. Hatta beklemiyorum, hatta kabul etmiyorum. Fındıkta da aynı şeyi yapıyorlar. Diğer ürünlerde de aynı şeyi yapıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Tamamen arz talep dengesiyle ilgili bir durum bu. Eğer arz eksik olursa fiyat yüksek olacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani tarım ekonomisinin de kuralıdır bu. Eğer arz %15 eksik olursa fiyat en az %15 pahalı olur. Dolayısıyla arzı eksik gösterdikleri zaman yüksek bir fiyat açıklamak durumunda kalacaklar. Açıklayacaklarsa, hala açıklamadılar. Sadece bu fiyatı baskılayabilmek için arzı yüksek tutmaya çalışıyorlar. Ama buna kendileri de inanmıyorlar. Buna eminim ben, kendileri de inanmıyorlar. Kaldı ki, bir şey daha var. Türkiye'de 20 milyon 500 bin ton buğday üretim durumuna göre TÜİK %102 yeterlilik veriyor. Yani 20 milyon 500 bin ton buğdayın Türkiye'nin iç tüketimine yeterli olduğunu söylüyor. Ama burada un ve makarna sanayi için kullanılan yaklaşık 7,5 milyon ve 8,5 milyon ton arasında değişen buğdayı da bu hesaba katmıyor. Çünkü bu daha önce dahilde işleme rejimi kapsamında, yani yurt dışından ithal edilmek suretiyle yurt içinde sadece un ve makarnaya dönüştürülerek gene yurt dışına satılmak üzere bir rejim var. Dahilde işleme rejimi, yani bir gümrük vergisi yöntemidir bu. Bu yöntemde daha uygun maliyetlerle, daha düşük gümrük vergileriyle veya sıfır gümrük vergileriyle ithalatçılar ve un makarna sanayicileri yurt dışından buğdayı getirirler, Türkiye'de işlerler ve yurt dışına satarlar. Bu nedenledir ki de dünyada biz en çok un satan ülkeyiz. Şimdi bunu kafaları karıştırmamak için buradan geri dönüyorum. Demek ki bizim esasında 20,5 milyon ton değil, 7,5 milyon da koysak 27,5 milyon tonluk bir buğday tüketimi durumumuz var. Fakat Türkiye nüfusu 84 milyon değil. Türkiye nüfusunun 84 milyon olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Yani bir sığınmacılar, iki düzensiz göçmenler, bir de her ikisi arasında kalıp arada geldikleri yere gidip geri gelenler. Yani bu rakamın 7 milyonla 10 milyon ton olduğunu söyleniyor. Şey, özür diliyorum, 10 milyon kişi olduğu söyleniyor. Bu şu anlama geliyor. Eğer 10 milyon kişi ise Türkiye'deki tüketimler üzerinden baktığımız zaman neresinden baksanız gene bir 3 milyon tonluk açık ortaya çıkıyor. Yani bizim toplamda 30 milyon tonluk, 30 ile 32 milyon tonluk bir tüketime ihtiyacımız var. Kendi stoklarımızı da bunun üzerine koyduğumuz zaman bu 33-34 milyon tona çıkar. Yani dünyanın her ülkesi buğday stokuyla çalışır, biz de öyle çalışırız. Şimdi tablo bu. Yani bizim yıllık çevirmemiz gereken buğday arzı, yurt içi buğday arzı 32 ile 34 milyon ton arasında gider gelir. Biz bunun neresindeyiz şu anda? 17,5 milyon tonundayız. Peki dahilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından buğday getirecekler ortalama dünyadaki kriz, bu kriz ortamında ve Rusya'nın Ukrayna'nın tamamen buğday bölgesini kontrol altına almış olmasını da göz önüne alarak buğday fiyatlarının da pandemi öncesinde 240 dolar olan nakliye dahil buğday fiyatlarının 400 dolara kadar çıktığını varsayarak baktığımız zaman Türkiye'nin bu şartlar altında en iyi ve dönemde dahi, yani Haziran 15 ile Temmuz 15 döneminde, yani hasat döneminde dahi buğdayı 350-400 dolar, 350 dolar bandından alacağını düşündüğümüz zaman yurt içindeki dahilde işleme kapsamındaki un ve buğdaycıların da nakliye ile beraber 380-400 dolarlık bir maliyeti olacak demektir. Eğer bizim yurt içindeki fiyat bu 380-400 doların altında oluşursa, altında bir fiyat verilirse, doğal olarak iç piyasadaki un ve makarna sanayicileri de doğal olarak Türkiye'deki buğdayı almaya çalışacaklardır. Dolayısıyla piyasalar tamamen kaotik bir hale gelmiş olacak. Önce bu sanal gerçeklikten, bu hiper gerçeklikten bir çıksınlar. Önce bunları bir alt alta yazsınlar ve önce bize bir rekolte açıklasınlar.
Önce yani araya girebilir miyim? Tek yönlü değil. Bir, Ulusal Tahıl Konseyi ile rekolte tahminini açıkladığınız verilerle doğru bulmuyorsunuz. Bunu anlıyorum, bir. Doğru, İkincisi, çiftçi fiyat bekliyor ve siz 320 doların altına inmeyecek bir fiyattan söz ediyorsunuz şu an. Yani bunu TL'ye çevirelim.
40 doların altına inmez.
İnmez.
40 doların
altına inmez. 340 evet. doların altına inmez diyorsunuz. Şimdi evet. farklı öneriler geliyor. Ben çok fiyat üzerinde bu sene durulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fiyat tahmini yapmak zor. 3 ay hasat var. Tek taban fiyatla buğday fiyatı açıklamak çok gerçekçi mi, real mi?
Çok güzel bir yere değindiniz. Bugün biz de bunu anlattık ve açıkladık. Bugünkü konjonktür içerisinde regülasyon kurumu bu konjonktürü doğru okuyup doğru bir eşik fiyat açıklayabilir mi? Veya doğru bir fiyat açıklayabilir mi? Hayır, böyle bir şey beklemiyorum. O nedenle iki şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bir, buğdayın maliyeti ve bu maliyetin üzerine %20 çiftçi karı, bunun bir fiyatı.
Yani bunun fiyatı paçal fiyat olarak 6 bin lira olarak görünüyor. Hesaplarımız öyle. Ama bu 6 bin liralık rakam maliyet kar rakamı piyasada gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Gerçekleşmeyeceği de kesin. Neden? Çünkü hem iç piyasada en az yani dahilde işleme rejimini dahi kaldırsak bile en az 4-5 milyon açığımız var. Bu açık üzerinden neresinden baksanız piyasa %15 artış yönünde hareket edecektir. İki, uluslararası piyasalarda da buğdayda satıcı pozisyonundaki ülkeler Çin ve Rusya daha da güçlendi. Ukrayna'nın buğday üretimi 1/3 oranında düştü. Yani Ukrayna'nın üretimi de Ruslara kaydı. Bu sene Ruslar dünyada buğdaydan çok iyi para kazanacaklar. 20 yıl sonra geldikleri yer çok enteresan. Bunu da sorarsanız anlatırım. Ama
Yok, şimdi biz Türkiye'ye döneceğiz.
görünen
Haydi.
şu, Melih Hanım, görünen şu, TMO'nun geçici bir fiyat açıklamasını öneriyoruz. Bu maliyetler üzerinden. Bunun bir taban fiyat veya tavan fiyat olmamasını öneriyoruz. Geçici fiyatın üzerine çiftçiden alabildiği kadar ürün almasını kendilerine tavsiye ediyoruz. Özellikle küçük üreticilerden ürün almalarını tavsiye ediyoruz. Aldıkları ürünün %25 miktarında avans ödemelerini tavsiye ediyorum. Avansı çiftçilerin giderlerini karşılamak için ödemelidirler. Peki aldıkları ürünün fiyatını ne zaman ödemeleri lazım? Hasat biter. Hasattan bir ay sonra dünya konjonktüründe ithalat fiyatları belli olur. İç piyasada bütün piyasa oturur. İlk ürünler veya zor durumdaki üreticilerin ürünleri TMO tarafından alınır. Hemen satmak zorunda kalan üreticilerin ürünleri TMO tarafından alınır. Sonra oturulur borsalar arasında ve dünya fiyatları arasında paçal bir fiyat yapılır. Bu paçal fiyat üzerinden de çiftçiden alınan ürünün bedeli hasattan bir ay sonra ödenir. Böylece çiftçi zarar etmemiş olur ve üretimde kalmış olur. Toprak Mahsulleri Ofisi kendi çiftçisini üzmemiş, boğmamış olur. Sonra siyaseten de bir avantaj sağlamış olur. Siyasetçilere Hans'ı veya başka bir ülkenin üreticisini destekledin deme şansını bırakmamış olurlar. Benim kendilerine tavsiyem bu. Geçici bir fiyat ilan etsinler. Geçici fiyat tarım ekonomisine göre hesaplanmış rasyonel bir fiyat olsun. O fiyatın %25'ini avans olarak hemen ödesinler. Kalan kısmını da %75'ini yani hasattan bir ay sonra konjonktürel güncel fiyat neyse o fiyattan ödesinler.
Bu da
Dahilde
iyi bir
kişilerin
öneri. Yok yok, bu da güzel bir öneri. Bunu dikkate alırlar mı? Güzel öneri. Ben bütün önerileri dinliyorum. Çok önemli. Şimdi burada virgül koyalım. Sosyal medyaya bir göz atalım. Sonra sohbete devam edelim. Olur mu Ergin Bey?
Elbette, elbette ki buyurun.
Sosyal medya gündemi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan ailesinin Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan bir vakfa, TÜRGEV ve Ensar aracılığıyla 1 milyar lira kaçırdığını öne sürerek kaçmaya hazırlandığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yalancı diyerek tepki gösterdi. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak yalancı ifadesini kullandı. Binali Yıldırım, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini itham eden, bürokratlarımızı tehditleriyle hedef alan, nefret söylemiyle toplumu bölen bu siyasi üslubu milletimiz hak etmiyor Kılıçdaroğlu. Üslubu beyan, aynı ile insan. Yurter Özcan, bugün siyasette psikolojik üstünlük artık bizde. Sayın Kılıçdaroğlu, Sadat ve yurt dışındaki vakıflar üzerinden AK Parti'nin yumuşak karnına iki büyük hamle yaptı. Bir sonraki seçimlerde devlet, demokrasinin yanında olacak. Alican Uludağ, Kılıçdaroğlu Ensar Vakfı ve TÜRGEV'in Amerika'daki bir vakfa 1 milyar lira aktardığını açıklıyor, iktidar sözcüleri bunu Erdoğan'a saldırı olarak nitelendiriyor. Savunma mekanizmaları gerçekten çok kötü. Çıkıp o paraların oraya hangi amaçla kaçırıldığını açıklasalar yeterdi. Sosyal medya gündemi.
Sosyal medyada gündem bambaşka. Bizim derdimiz ekmek, ekmek, ekmek. Türkiye'nin bütün kurumları bizim için değerli. Ulusal Hububat Konseyi de, Ergin Kahveci gibi tarıma gerçekten makro düzeyde iyi bakan uzmanlar gibi her bir isim değerli. Bir kez bunun altını çizelim. Keşke ortak bir akılda tartışma olsa, ekmek meselesinin siyaset üstü bir mesele olduğunun altı çizilse de Türkiye kazansa deriz. Ekmek deyince Ergin Kahveci, İYİ Parti'nin tarım ve kırsal kalkınmadan sorumlu başkan yardımcısı olarak... Ekmek, şimdi anlatıyorsunuz. Melih Okur dinliyor. Vatandaş da bizi dinliyor ve izliyor. Ekmek fiyatı ne olur? Şunu, en önemli konu bu, ekmek.
Evet, geçen sene de tam bu zamanda 21 Mayıs'ta ekmek fiyatı 4 lira olur dediğimizde, siz de yaptığınız televizyon programında bunu söylediğinizde biraz tuhaf bakmışlardı bize. Ama biz şartları okuyarak bunu söylemiştik. Yani biz müneccimlik falan yapmıyoruz veya kötüyü de çağırmıyoruz ki ben beni az çok tanıyorsunuz. Son derece pozitif bakan bir insanım her şeye ve makul olmaya çalışan bir kişiyim. Şimdi eğer rekolteyi böyle sanal gerçeklikler üzerinden okursak, dahilde işleme rejimi kapsamındaki ürünleri yurt dışından getirilmesinin şartlarını oluşturamazsak, yurt içerisinde de göçmenler ve sığınmacıların bir tüketici olduğu gerçeğini kabul edip buna göre ithalat kontratlarımızı düzenlemezsek ekmek geçen seneki rakamın 2-2,5 katı fazla olacak demektir.
Yani bir rakam verin bize.
Yani şu anda buğdayın 7 lira civarında, 7-8 lira civarında gerçekleşeceğini kabul etsek ki maliyeti 6 lira gözüküyor. 7 lira civarında gerçekleşeceğini kabul etsek ekmeğin de fiyatı bugünkü fiyattan 8 lira civarına falan gelmesi muhtemel. Doğalgazdı, elektrikti, diğer giderlerdi. Yani onun maliyet içerisindeki payı eskisi kadar değil artık. Yani şu an %35'lerde falan, siz bu konuyu daha iyi takip ediyorsunuz. %35'lerde falan unun maliyet içerisindeki payının düşmesinde de doğalgaz, yakıt, lojistik, nakliye, mazot, işte dağıtım, işçilik giderleri, istihdam giderleri, hepsinden önemlisi kira giderleri, vergiler, bunların payı daha çok arttı. Oysa bunun çok kısa bir süre önce unun payını biz %50'lerin üstünde hesaplıyorduk. Yani bu bir avantaj gibi görünüyor olabilir ama yine ekmeğin aralık gibi 7-8 lira boyutuna gelme ihtimali var. Eğer bizim dediklerimizi dinlemez ve uygulamazlarsa. Uygularlar mı? Hiç umudum yok. Çünkü tek takıldıkları bir yer var. Bir kişi karar veriyor biliyorsunuz. Onların da takıldıkları bir yer var. Enflasyon olmasın. Ekmek fiyatları artmasın, un fiyatları artmasın, çarşıda pazarda hiçbir şey artmasın. Ama şuna hiç takılmıyorlar. Ya üreticinin ürünü para kazanmıyor, üretici para kazanamıyor. Sadece tüketiciyi düşünerek üreticiyi daha ne kadar ezeceğiz ve ezmeye devam edeceğiz. Başka göremedikleri çok önemli bir gerçeklik var Melih Hocam. O da şu, bütün üreticiler aslında kentli tüketiciye göre daha çok kalem tüketen tüketiciler. Yani mesela kentli bu gübre tüketiyor mu? Kentli mesela zirai ilaç tüketiyor mu? Kentli mesela pazarda pet şişeyi gidip pet şişeye para verip alıyor mu? Bunların hiçbirini kentte yapmıyor. Ama çiftçiler, bu ülkede çiftçiler 20 milyon kişiler. Bunların tamamı tüketici. Gene tarımla doğrudan ilişkili kent kırsalında 20 milyon insan daha var. Yani oğlu, babası, amcası, dayısı, halası tarımla ilişkili. 40 milyon kişi. 40 milyon tüketiciyi baskılayıp, onun kazanmasını engelleyip, kalan 40 milyon kişiyle ülkenin dönebileceğini, ülkenin siyasi siyasi anlayışlarının götürülebileceğini, bunun algıyla yönetilebileceğini düşünmemek gerekiyor. Düşünemiyorum. Zaten de olmuyor. Yani neden o zaman tüketicinin alım gücünü artırmıyoruz ki? Yani madem üretici ya üreticiyi baskılıyoruz, bunu bir kenara koyalım. Bir dönemde, 2 sene, 3 senede üretici, tüketicinin, yani bizlerin, kentlilerin alım gücünü artıralım. Mesela asgari ücreti niye 10 bin lira yapmıyorlar?
Yani araya giriyorum. Enflasyon, kur ve cari açıktan oluşan yapısal sorun bizim için önemli bir konu. Kentle ilgili, yani alım gücünün artırılması, sağlıklı bir gelir paylaşım düzeninin kurulması, ana konu bu. Aslında burada virgül koyacağım ben Ergin Bey, çünkü yayının sonuna geldik. Ama sizinle özellikle önümüzdeki günlerde sizi yeniden davet edeceğim. Tarım arazileri meselesini konuşmak isterim ben. Üzerinde çalıştığınız en önemli konulardan biri bu.
Çok memnun olurum ve bu konuda
çok hassas bir konu, biliyorum.
Çok ciddi sıkıntılar var. Bizim artık tarım arazilerimizi mücevher gibi korumamız gerekiyor.
Evin antikalarını koruyalım istiyoruz. Siz de iyi çalışıyorsunuz bu konuda. Ben diyorum ki gelin onu ayrı bir programda konuşalım. Size çok teşekkür edelim. Olur mu? Önerileriniz için önemli. Ekmeğin aralık gibi 7-8 lira olması, yani rekolte tahmininden uygulanacak politikalara buğdayın yolculuğu önemli. Ben her kurumun görüşüne, uzman her kişinin görüşüne önem veririm ve dinlemek isterim. Bu tartışmalardan Türkiye faydalı çıkar, ama gelin sözü uzatmayalım. Günün yasına göz atıp sonra vedalaşalım.
Günün yazısı. Politika faizi artırılırsa ve enflasyona endeksli kağıt çıkarılırsa, bu adımlar ekonomik sorunların bir süre daha erteleneceği ve seçimin zamanında yapılacağı anlamına gelir. Ama bakıldaki sorunlar ne yapılırsa yapılsın hafifletilemeyecek, o durumda tez zamanda sandığı getirme kararı alınır. Bu yüzden 26 Mayıs 2022 önümüzdeki seçimin ne zaman yapılacağının ipucunu verecek bir tarih olarak görülebilir. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Kurul kararı açıklayacak çünkü görevi bundan ibaret. Faizin ne olacağına hiç kuşku yok ki ve ne yazık ki daha yukarıda karar verilecek. Kur korumalı mevduatı olan ilgi azalmasa, taze dış kaynak sağlanamasa da en azından çıkış yaşanmamış olsa ve kur bu sayede hala makul sayılabilecek bir düzeyde tutulabilseydi, Mayıs ayı içinde faizde bir değişiklik beklentisi söz konusu olmazdı. Ama şimdi beklentiler sanki biraz değişmiş gibi. Zihinlerde aynı soru: yarın ne olacak, faizle ilgili ne karar verilecek? Bu sorunun yanıtını herhalde yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyordur. Alaaddin Aktaş, Dünya. Günün yazısı.
Yarın biz de Para Politikası Kurulu kararını bekliyoruz. Bizden de yorum yok. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Lütfen umutlu olmayı unutmayın. Hep umut, umut, umut. Türkiye dönüşecek. kısa sürede sıkıntı çekebilir ama orta vadede bu ülke iyi olur. Ben bu ülkeye, bu ülkenin insanına güveniyorum. Kendinize iyi bakın. Pazartesi görüşmek üzere.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.